Yedigey sevdiği bu insanlar aklına gelince içi bir tuhaf oldu. Oysa bir vakitler olmuş şeyleri unutup durulmanın zamanı çoktan geçiyordu. Zarifa da onun kendini unutması için gizlice kaçmamış mıydı? Ancak Yedigey'in olanları ne derece unuttuğunu yalnız Ulu Tanrı bilirdi. Aralıksız acı çekmiş, yazgısına boyun eğerek acılarını dindirmeye çalışmıştı. Ama kime dinletirdin bunu? Seni kim anlardı? Göğe destek olan başı karlı dağları mı anlatsaydı derdini? Ama bu yücelikleriyle, onların insanın dünyada çektikleriyle ne gibi ilişkisi olabilirdi? Onlar bu yüzden yüceydiler. Yeryüzünden birçok ölümlü gelip geçsin, onlarsa yerlerinde değişmeden kalsınlar. Birçok insan onlara bakarak düşüncelere dalsın, onlarsa bir şey olmamış gibi suskun dursunlar diye yüceydiler. Yedigey böyle derin düşüncelere daldığı sırada Abu Talib'in Raymalı Ağa ile kardeşi Abdilhan'ın öyküsünü yazdıktan sonra ona söyledikleri hatırına geldi. Abu Talib, Kazankapı'nın ağzından derlediği bu söylence üzerinde uzun süre düşünmüş olacak ki, yaşam yolunda karşılaşan Raymalı Ağa ile Begimay gibi kişilerin birbirlerine mutluluk kadar acı da getirdiklerini, çünkü birbirlerini bir insanın başkalarının yargılarına bağımlı olması gibi bugüne dek çözülmemiş bir insanlık dramıyla karşı karşıya bıraktıklarını anlatmıştı. Raymalı Ağa'nın yakınları da bunu onun iyiliği için yaptıklarına inanarak ona böyle davranmamışlar mıydı? Yedigey o zaman Abu Talib'in söylediklerini, bunun doğruluğunu kendi üzerinde deneninceye, yeterince acı çekinceye dek yalnızca akıllıca söylenmiş sözler olarak kabul etmişti. Zarife ile onun ilişkisi böyle bir öyküden yıldızların yerden uzak olduğu denli uzak olmakla, onun Zarife'yi düşünüp sevmesi dışında aralarında herhangi bir şey geçmemekle birlikte, aralarındaki ilişkinin kaçınılmaz çözümsüzlüğünden kurtulmak isteyen Zarifa ilk darbeyi seve seve üzerine almıştı. Ama gitme kararını bıçakla kesip atarcasına verirken onu hiç düşünmemiş, bu kararın ona neye mal olacağını hiç aklına getirmemişti. Yedigey sağ kalabildiğine şükrediyordu. Şimdi bile öyle acılı anları oluyordu ki Zarifa'yı görebilmek, sesini bir kez olsun işitebilmek için gerekirse dünyanın ta öbür ucuna gitmeye razıydı. Abu Talib'in anlattığı şeylerden biri daha hatırına gelince kendi kendine güldü. Almanya'da Goethe adını taşıyan büyük bir adamın, ulu bir ozanın yaşamış bulunduğunu öğrenmek o zaman onu çok şaşırtmıştı. Kazakça'da Goethe sözcüğü insanın aklına pek hoş bir anlam getirmiyordu. Bununla birlikte önemli olan bu değildi. Herkes kendine verilen adı taşırdı. Yaşlı Goethe de o zaman 70'ini geçmiş, sözde genç bir kıza vurulmuş, genç kız da ona gönül vermiş. Bu durumu herkes bildiği halde kimse bu Goethe'nin ellerini, ayaklarını bağlamaya, onu deli yerine koymaya kalkmamış. Buna karşılık Raymalı Ağa'ya nasıl davranmışlardı? İyiliğini istiyoruz diye adamcağızın onurunu kırmamışlar, onu mahvetmemişler miydi? Zarifa da kendine göre onun iyiliğini istemiş, vicdanının sesini dinleyerek nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmıştı. Ama böyle yaptı diye Yedigey ona gücenik değildi. Zaten insan sevdiğine gücenemezdi. Eğer kusur aramak gerekirse kusuru, suçu kendinde arardı. Sevdiği kötü olacağına kendisi olsun daha iyiydi. Seni bırakıp gittiğinde bile eğer elinden gelirse onu unutmamalı, hep sevmeliydin. Yedigey de hep Zarifa'yı anarak, severek, Abu Talib'i, çocuklarını düşünerek yapıyordu bu yolculuğu. Tren Alma-Ata'ya hayli yaklaştığı bir sırada Yedigey'in birden hatırına geldi. Ya Yelizerov yerinde değilse? Gördün mü şimdi? Daha önce nasıl olmuş da düşünmemişti bu olasılığı. Yalnız onun değil, Ukubala'nın da aklına gelmemişti böyle bir şey. Kendileri Sarı Özek'ten hiç ayrılmamacasına nasıl yaşıyorlarsa Yelizerov'da öyle sanmışlardı. Afanasi Ivanoviç'in evinde bulunmaması pek olağan bir şeydi. Çünkü Bilimler Akademisi üyesi olarak her yere çağrılan, her yerde aranan biriydi. Başka bir yere görevli gitmiş de olabilirdi. İşte o zaman çattık belaya diye kaygılandı Yedigey. Böyle bir durumda Kazak gazetesinin yönetim yerine başvurmaktan başka çıkar yol kalmıyordu. Oranın adresi her sayıda bulunurdu. Gazetede ona nereye gideceği, ne yapacağı konusunda yol gösterirlerdi. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini gazetecilerden daha iyi kimse bilemezdi. Her şey evde nasıl da kolay gözüküyordu. Hazırlan ve gidiver. Ama şimdi Alma-Ata'ya yaklaştıkça Boranlı Yedigey'in kaygıları artıyordu. Boşuna dememişler, kötü avcı avını evde düşünür diye. Evdeki hesap çarşıya uymuyordu işte. Yelizerov'a bel bağlamasının birçok nedeni vardı. Bir kere yakından tanıdığı, Boranlı durağında evine pek çok kez uğramış, Abu Talib'in durumunu bilen bir kişiydi. Ona her şeyi uzun uzuya anlatmaya hiç gerek yoktu. Oysa tanımadığı kimselere nasıl anlatacak, işin neresinden başlayacaktı? Mahkemede ifade verir gibi tanıklık mı edecekti, yoksa ondan söylediklerini kanıtlamasını mı isteyeceklerdi? Hiçbirini bilmiyordu. Onu dinleyecek biri çıkacak mıydı, dinledikten sonra ne diyeceklerdi? Kimsin sen, niçin Abu Talib Kutlubayev'i temize çıkarmak için bunca çaba gösteriyorsun? Onunla ne ilgin var? Kardeşi, akrabası, hemşehrisi misin diye sormazlar mıydı? Bu sırada tren Almaata'nın dış mahallelerine girmişti. Yolcular ötöberelerini toplayıp çıktılar, koridorda beklemeye başladılar. Onlar gibi Yedigey de hazırdı. İşte gar gözüktü, yolculuk bitti bitecekti. Peron yolcu karşılayan, yolculuğa hazırlanan insanlarla dopdoluydu. Tren yavaş yavaş duruyordu. Kaynaşan insan kalabalığı arasında Yedigey birdenbire Yelizerov'u gördü ve çocuk gibi sevindi. Yelizerov gülerek şapkasını sallıyor, vagonun yanında yürüyordu. İşte şans diye buna derlerdi. Yedigey onun kendini ta garda karşılamaya geleceğini hiç düşünmemişti. Uzun süredir, geçen güzden beri görüşmüyorlardı. Afanasi Ivanoviç yaşlı bir insan olmakla birlikte her zamanki gibi hareketliydi, zayıf yapısı da hiç değişmemişti. Kazankap bu özelliklerinden dolayı ona Argamak Afanasi derdi. Argamak'ın saf kan koşu atı anlamına geldiğini bilen Yelizerov bunu kendi kendine yapılmış bir iltifat sayar, senin Argamak yaşlandı artık diye şakayı sürdürürdü. Sarı özeke geldiği zamanlar üstünde hep işçi giysisi, ayaklarında muşamba çizmeler, başında gün görmüş kepi olurdu. Ama durağa iner inmez ona pek yakışan koyu boz takımını giyerek boyun bağı takardı. Onu görünce yarı yarıya kırlaşmış saçlarıyla boz giysisinin iyi bir uyum sağladığını fark ederdiniz. Tren gittikçe yavaşlarken Yelizerov da vagonun yanında yarı dönük yürüyor, dostuyla az sonra görüşmenin verdiği sevinçle gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Değer verdiği bu kişinin sevinci Yedigey'i de etkiledi, trendeki kuşkularından tümüyle kurtuldu. İyi bir başlangıç, yolculuğun başarıyla sonuçlanır inşallah diye düşündü. Yıllardan sonra bugünü de görebildik çok şükür dedi Yelizerov. Hoş geldin, nasılsın Boranlı, iyi misin? Birbirlerine sarıldılar. Çevresindeki kalabalıktan ve karşılaşmanın sevincinden dolayı Yedigey biraz şaşırdı, nasıl davranacağını bilemedi. Garın arkasındaki alana çıkana değin Yelizerov onu soru yağmuruna tuttu. Boranlı durağındakilerin sağlık durumlarını, Kazankapı, Ukubala'yı, Böke'yi, kızları tek tek sordu. Durak şefinin şimdi kim olduğunu Karanar'ı bile unutmadı. Aklına gelen bir şeyden dolayı gülümseyerek, ''Boranlı Karanar ne yapıyor bakalım? Gene her zamanki gibi kendini aslan sanıp kükrüyor mu?'' dedi. ''Ne yapsın? Yiyip yiyip azıyor. Sarı özek bir baştan bir başa onun, canının istediği yerde gezebilir.'' Garın arkasında pırıl pırıl parlayan büyük siyah Zim marka bir araba duruyordu. 1950 yıllarının bu en gözde arabasını Yedigey daha önce hiç görmemişti. İşte bu da benim karanarım diye takıldı Yelizerov. Ön kapıyı açtıktan sonra Yedigey'i içeriye buyur etti. Peki kim sürecek bunu? Ben ne güne duruyorum. Yaşıma başıma bakmadan bu işe heves sardım. Bizim Amerikalılardan geri kalır yanımız mı var? Yelizerov böyle dedikten sonra direksiyon başına oturdu, 40 yıllık sürücü gibi motoru çalıştırdı. Kalkmadan önce Yedigey'in yüzüne sorarcasına baktı. Geldiğine çok sevindim. Ancak uzun süre kalacak mısın? Önce onu söyle. Afanasi Ivanoviç, buraya bir iş dolayısıyla geldim. İşimin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Önce size danışacağım. Zaten iş için olmasa sarı özlekteki köşenden rahatını bozup çıkmayacağını biliyorum. Neyse, bak şimdi ne yapalım? Önce bize uğrayalım. Bizden başka yerde kalamazsın. Hadi itiraz etmeye kalkma. Otel falan olmaz. Benim özel konuğumsun. Ben sarı özeke geldiğimde nasıl yapıyorsam, şimdi sen de öyle yapacaksın. Sıydın sıyı bağır, Kazakça öyle söylenirdi değil mi? Saygıya saygı var anlamında. Evet, aşağı yukarı o anlama gelir. Eh, kararımızı verdik demektir. Böylece ben de yalnızlıktan kurtulmuş olurum. Karım Yulia Moskova'ya oğlumuzun yanına gitti. İkinci torunumuz dünyaya geldi de. sevinçli günlerinde genç çifti yalnız bırakmak istemedi. İkinci torunumuz mu dediniz? Kutlarım sizi. Yelizerov şaşkınlıkla omuzlarını kaldırdı. Evet, ikinci torunum oldu diye seviniyorum. Dede olunca anlarsın beni. Gerçi o günler sana uzak daha. Senin yaşındayken benim başımda kavak yelleri eserdi. Onun için şimdi aramızdaki yaş farkına karşın birbirimizi anlayabilmemizden dolayı çok şaşırıyorum. Eh, yola çıkalım artık. Kentin içinden geçip gideceğiz. Ta şu yukarıya çıkacağız. Doruklarında kar bulunan şu dağları görüyorsun ya, oraya işte. Medeo bu dağların dibindedir. Hani sana anlatmıştım, bizim ev kentin dış mahallelerinde, hemen hemen köydedir diye. Anımsamaz olur muyum Afanasi Ivanoviç? Evinizin dere kıyısında olduğunu, suların şırıl şırıl akışını dinlediğinizi anlatırdınız. Şimdi kendin göreceksin hepsini. Kentin içinden geçerken gündüz gözüyle her yeri göstereyim sana. Buranın en güzel mevsimi, ağaçlar çiçek içinde. Gardan başlayan cadde hiç bitmeyecekmiş gibi dümdüz uzayıp gidiyor, kavaklar parklar arasından geçerek gitgide yükseliyordu. Arabayı yavaş sürüyordu Yelizerov. Giderlerken neyin nerede bulunduğunu, devlet dairelerini, büyük mağazaları tek tek tanıtıyordu. Kentin tam göbeğinde, dört yandan açık büyük bir alanın ortasında bir yapı duruyordu. Resimlerinden dolayı Yedigey burasını hemen tanıdı. Hükümet binasıydı. Merkez komitesi buradadır diye açıkladı Yelizerov. Ertesi gün yollarının buraya düşeceğini akıllarının köşesinden bile geçirmeden ilerlediler. Düz caddeden sola saptıkları sırada Boranlı Yedigey tanıdığı başka bir yapıya daha rastladı. Burası da Kazak Operası'ydı. Birkaç blok sonra yeniden dağlara yöneldiler ve Medeo'ya doğru uzanan yolda ilerlemeye başladılar. Dümdüz uzanan cadde, bahçeli evler su kanalları arasından geçiyordu. Baharda karların erimesinden ötürü dağlardan güldür güldür akan sel suları buradaki kanalları taşırırcasına doldurmuştu. Ağaçlar, bahçeler, çiçeklerle donanmıştı. Çok güzel dedi Yedigey. Bu mevsimde geldiğin için çok talihlisin. Alma-Ata'dan daha güzel kent yok bence. Kışı da güzeldir ama baharı başka. İnsanın ozan olası geliyor. Bakıyorum keyfiniz yerinde Afanasi Ivanoviç. Yelizerov açık renkli gözlerini ona çevirerek başını salladı fakat hemen ciddileşti, suratı asıldı. Bunun ardından yüzü yeniden yumuşadı, gülümsemenin tatlılığına büründü. Bu bahar hepsinden başka Yedigey. Büyük değişiklikler var. Onun için yaşımın geçmiş olmasına karşın merakla, heyecanla bir şeyler bekliyorum. Yapılan yanlışları anladılar, akılları başlarına geldi. Hastalıktan yattıktan sonra iyileşip ayağa kalktığında yaşamın tadını yeniden duyduğum bir dönem yaşadın mı hiç? Ben öyle bir şeyi pek anımsamıyorum. Belki cephede başımdan sakatlandıktan sonra öyle olmuştur. Şimdi artık demir gibisin. Yalnız ben bunu genel olarak söylüyorum. Anlatmak istediğim şeyi vurgulamak için. Ha, ne diyordum? İlk söz partinin kendinden geldi. Bundan herhangi bir kazancım olmadığı halde ben kendi payıma çok kıvançlıyım. Gençlik günlerimdeymiş gibi içim sevinçle, umutla dolu. Acaba diyorum, yaşlandığım için mi böyle hissediyorum? Ne dersin? Benim buraya gelişimin asıl nedeni de bu işte, Afanasi Ivanoviç. Nasıl? Anlamadım. Anımsar mısınız bilmem. Abu Talib Kutlubayev adında birinin durumundan söz etmiştim size. Evet, anımsamaz olur muyum? Çok iyi anımsıyorum. Demek şu mesele. Sen işin aslını çok iyi görmüşsün. Kutlarım azizim. Onun için de geciktirmeden geldin. Kutlanacak biri varsa o da Ukubala. Bunu aklıma o soktu. Ancak nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kime başvurmam gerekiyor? Kime mi başvurman gerekiyor? Bunu seninle konuşur, bir karara bağlarız. Vaktimiz çok. Evde çay içerken bol bol konuşuruz. Yelizerov biraz düşündükten sonra anlamlı bir sesle. Çok değişik bir dönemdeyiz Yedigey dedi. 3 yıl önce böyle bir şey için buraya kalkıp gelmek aklından geçer miydi? Oysa şimdi çekinmeden geliyorsun. Ülkede her insan hakkını arayabilmeli, karşısına herhangi bir engel çıkmamalı. Benim anladığım şu ki, kimsenin kendinden özel haklar, yetkiler görmemesi için hepimiz el birliğiyle çalışmalıyız. Siz burada her şeyi daha kolay öğrenirsiniz. Ayrıca okumuş bir kimsesiniz, bilirsiniz. Ben ancak istasyondaki toplantıda işittim. İçimde bu acı uzun süredir yer ettiği için hemen Abu Talib aklıma geldi. Toplantıda bile söz alıp bu konuda konuşmak istedim. Yalnız hak arama sorunu değil bu. Biliyorsunuz, Abu Talib'in 2 çocuğu kaldı geride. Birisi büyüdü, güzün okula başlayacak. Ailesi nerede şimdi biliyor musun? Bilmiyorum, onlar duraktan ayrılalı 3 yıl oluyor. O günden beri haber yok. Neyse, bunu öğrenmek zor bir iş değil. Onları aratır buldururuz. Şimdi önemli olan hukuk deyimiyle Abu Talip hakkındaki soruşturma dosyasını yeniden canlandırmak. Tamam, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Size gelişimin nedeni de bu. Boşuna gelmedin dostum. Elimizden geleni yapacağız. Yedigey'in inandığı, bildiği şey çok geçmeden resmi olarak doğrulandı. Almata'dan döndükten tam 3 hafta sonra bir yazı gönderildi adresine. Yazıda hakkında soruşturma açıldığı sırada ölen Boranlı Durağı işçilerinden Abu Talip Kutlubayev'in eylemlerinde herhangi bir suç öğesi bulunmadığı için aklandığı açık açık belirtiliyordu. Hakkındaki bu kovuşturma kararının çalıştığı yerde topluluk içinde okunması da ayrıca isteniyordu. Bu resmi yazı ile birlikte Afanasi Ivanoviç'ten de bir mektup geldi. Yedigey bu mektuba verdiği değerden dolayı çocuklarının doğum belgeleri, cephede ve iş yerinde aldığı kahramanlık, yaralanma ve başarı belgeleri arasında onu da sakladı. Uzun mektubunda Afanasi Ivanoviç, Abu Talib'in dosyasının yeniden incelenip suçsuzluğunun kısa sürede ortaya çıkmasından ötürü sonsuz derece kıvanç duyduğunu bildiriyordu. Bu durum bile dönemin iyiye gittiğinin en belirgin işareti, Sovyet insanının kendine karşı kazandığı utkunun açık bir kanıtıydı. Yelizerov mektubunda Yedigey'in Almata'dan ayrılmasından sonra birlikte gittikleri kurumlara bir daha uğradığını, bunun sonucunda da önemli bilgiler edindiğini yazıyordu. Bunların en önemlisi, Tansıkbayev'in görevden alınması, rütbesinin indirilmesi, kendisine verilen nişan ve madalyalardan yoksun bırakılması, hakkında kovuşturma açılmasıydı. İkinci önemli haber de Abu Talip Kutlubayev'in ailesinin Pavlodar'a yerleştiğiydi. Ta nerelere gitmişlerdi? Zaripa bir okulda öğretmenlik yapıyordu, şu andaki yurttaşlık durumuna, medeni haline gelince yeniden evlenmişti. Yedigey'in bozdağın bakışlığı ile ilgili kuşkuları da doğruydu. Abu Talib'i o ihbar etmişti. Kutlubayev'in dosyası incelenirken onun yazdığı raporu bulmuşlardı. Yelizerov bu konuda şunları yazıyordu. Bu adam böyle bir şeyi ne diye yaptı dersin? Onu bu kötülüğe iten neydi? Gerek kendi bildiğim benzer olaylardan, gerekse senin bu konuda anlattıklarından bir sonuç çıkarmaya çalıştım. Fakat ne yazık ki onu böyle davranmaya iten nedenleri kendimce bir açıklığa kavuşturamadım. Kafamdaki soruların hepsi de yanıtsız kalıyor. Abu Talip Kutlubayev gibi hiç tanımadığı bir adama karşı ne diye kim beslemiş olsun bilmem ta nereden gelmiş bir Tansıkbayev. Belki de bu tarihin kimi dönemlerinde insanları saran bir salgın hastalıktır. Ya da insanlığın başlangıcından beri hepimizin içinde yaşayan, bizleri gizli gizli kemiren, zayıf bir anımızı bulunca da bize acımasızca davranmaya itiveren kıskançlık, başkasını çekememe hastalığı. Ancak burada gene bir şeyi anlamıyorum. Abu Talip görünüşüyle, yaşam tarzıyla bu adamın kıskançlık damarını niçin kabartsın? Ben onda öyle imrenilecek, kıskançlık uyandıracak bir şey göremiyorum. Eziyet çektirme yöntemlerine gelince, bu da insanlığın tarihi kadar eskidir. Zamanında birine zındıktır diye bir kulp takıldı mı, böyleleri Buhara çarşısında taşlanarak öldürülür, Avrupa ülkelerinde ise ateşe atılırdı. Buraya gelişinde bu konuları seninle uzun uzun konuşmuştuk. Abu Talib'in dosyasının incelenip gerçeklerin su yüzüne çıkmasından sonra bir kez daha inandım ki insanoğlunun bir başkasını, başkasının kişiliğini kıskanma kusurundan kurtulması çok zaman alacak. Ne kadar zaman alacağını hiç tahmin edemem. Bütün bunlara karşın yeryüzünde gerçeğin yok edilmeyişi sevinmem için yetiyor da artıyor bile. Gerçek bu sefer de üstünlüğünü korudu. Çok şey pahasına da olsa utku kazandı. Dünya durduğu sürece de bu böyle olacak. Herhangi bir çıkarın olmadığı halde hakkın yerini bulmasını sağladığın için senin adına ne kadar sevinsem azdır. Yedigey günlerce bu mektubun etkisi altında kaldı. İç dünyası zenginleşip aydınlanmış, kendini gizli bir güç kazanmış gibi hissederek buna çok şaşırdı. İşte o zaman ilk kez zaten uzaklarda olmayan yaşlılığın gelip kapıya dayandığını, buna hazırlanması gerektiğini düşündü. Yelizerov'un mektubu, yaşamını mektuptan önce ve sonra diye iki döneme ayıran bir çeşit sınır oldu onun için. Mektuptan önceki dönem, kayıkla gölde açılırken sahilin uzaklaşması gibi gittikçe gerilerde kalarak sise bürünüyordu. Sonraki dönemse günden güne sakin bir akışla sürüyor, akışı sonsuz olmamakla birlikte bir hayli uzayacağı benziyordu. Yedigey'in mektuptan öğrenip de sarsıldığı haber Zarifa'nın evlendiği haberiydi. Bunu öğrenince eski acıları depreşti, tazelendi. Oysa daha önce bunun böyle olduğu içine doğmuştu. Kendinin, çocukların nerede bulunduklarını, nasıl yaşadıklarını bilmemekle birlikte Zarifa'nın yeniden evlendiğini kesinlikle biliyor gibiydi. Bunun acısı özellikle trenle köye dönerken içine düşmüş, bir daha da çıkmamıştı. Böyle bir şeyin aklına nereden geldiğini söylemek çok zordu. Yolculuktan sıkıldığı ya da keyifsiz olduğundan değildi. Tam tersine, Alma-Ata'dan morali yükselmiş, çok neşeli bir havayla ayrılmıştı. Yelizerov'la birlikte nereye gittilerse her yerde güler yüzle, anlayışla karşılanmışlardı. Bu da doğru yolda oldukları inancını pekiştirmiş, iyi bir sonuç alma umutlarını artırmıştı. Sonra olanlar onları gerçekten haklı çıkaracaktı. Yedigey'in Alma-Ata'dan ayrılacağı gün Yelizerov onu gar lokantasına götürdü. Trenin kalkış saatine kadar epeyce vakit olduğu için yediler, içtiler, gönüllerince oturup konuştular. Yedigey'in anladığı kadarıyla o konuşmada Yelizerov ona başkalarını açmadığı birçok düşüncesini açtı. Ta 1920'lerde Türkistan illerine gelmiş, oradaki basmaçlarla bir hayli didişmiş, sonra bir daha ayrılmamak üzere oraya yerleşip kendini yer bilip çalışmalarına vermiş, eski bir Moskovalı komsomol olarak Afanasi Ivanoviç Yelizerov, Sovyet insanının Ekim devrimiyle başlatılanlara boşu boşuna umut bağlamadığını söylüyor, buna inanıyordu. Dipnot: Basmaçlar, varlıklı kişiler, sürü ve yaylak sahipleri, toprak ağaları. Komsomol, Komünist Gençler Birliği üyesi. Çevirenin notu. Yapılan yanlışlıkların, başarısızlıkların cezasını pahalı da çekseler denenmemiş yolda başlatılan bu hareket durmamıştı. Tarihin özü de buradaydı. Yelizerov bundan başka devrim hareketinin artık yeni bir hızla ilerleyeceğini söyledi. Toplumun kendi kendini düzeltebilmesi, yanlışlarından kendi kendine kurtulabilmesi hızlı ilerlemenin en büyük dayanağı güvencesiydi. Kusurlarımızı kendi yüzümüze karşı söyleyebildiğimize göre gelecek için kendimize güvenimiz, gücümüz var diyordu Yelizerov. O gün yemek masasındaki konuşmalar hep bu havadaydı. Yedigey Sarı Özek kırlarına doğru yol alırken morali çok yüksekti, neşeliydi. Vagonun penceresi önünde gene Alıdağlar uzanıyordu. Semirehçi Ovası'nı güneyden kuşatan, yan yana sıralanmış sırtlar üzerinde karlı doruklarıyla yükselen heybetli Aladağlar. Yedigey, Alma-Ata'ya gelişini, orada geçirdiği günleri düşünürken Zarifa'nın yeniden evlendiğini anladı, içinden bir ses ona bunun böyle olduğunu söyledi. Başı dumanlı karlı doruklara, baharda yeşermiş düzlüklere bakarken Yedigey, yeryüzünde Yelizerov gibi sözüne, eylemine güvenilir kişiler bulunduğunu, onlar olmasa yaşamın çok güçleşeceğini düşünüyordu. Abu Talib'in işinin peşini kovalarlarken de hızla akıp giden, akıp giderken değişen zamanın terslikleri aklına gelmiş, eğer Abu Talib sağ olsa yalan yere ona yükledikleri bütün suçlamalardan kurtulur, belki de çocuklarıyla birlikte yeniden mutluluğa erer, huzura kavuşur diye düşünmüştü. Eğer sağ olabilseydi. Bu söz her şeyi anlatıyordu. Eğer yaşasa, elbette Zarife onu son gününe değin beklerdi. Bundan kimsenin kuşkusu olmasındı. Böyle bir kadın her zorluğa göğüs gerer, kocasını beklerdi. Eğer beklenecek kimse yoksa, genç bir kadının ömrünü yalnızlık içinde geçirmesine de hiç gerek yoktu. Yalnız bir kadın karşısına uygun bir erkek çıktığı zaman niçin evlenmesindi? Bu düşünceler gene de Yedigey'i rahatsız etti, sinirlerini bozdu. Ne kadar başka şeylere dikkat etmeye, başka şeyler düşünüp üzüntülerinden kurtulmaya çalıştıysa çalışsın, hepsi boştu. Bunun üzerine kalkıp vagon restorana gitti. Yolculuğun başlangıcı olduğundan vagonda fazla kimse yoktu. Masalar ve hava temizdi. Yedigey pencere kıyısında tek başına oturdu, oyalanmak için bir şişe bira getirdi. Geniş pencereler, dağları, kırları, bunların üstündeki gökyüzünü aynı zamanda seyretme olanağı sağlıyordu. Bir yanda pencerenin önünden hızla geçen gelinciklerle süslü yeşil kırlar, öbür yanda başını göklere dayamış karlı dağlar, Yedigey'in üzüntülü düşüncelerini tazeledi, dertlerini depreştirdi. Olmayacak şeyler isteyen deli gönül, coştukça coştu, acılarını söndürmek için Yedigey bir şişe vodka getirdi. Ne yazık ki birkaç bardak içtiği halde ne içtiğini anlamış ne de acıları dinmişti. Bunun üzerine yeniden bira ısmarladı, kendini bütünüyle düşüncelere verdi. gün sona ermek üzereydi. Bahar akşamının saydam alacakaranlığında demir yolunun iki yanında toprak hızla geriye kayıyordu. Köyler, tarlalar, bahçeler, yollar, köprüler, insanlar, hayvan sürüleri pencereden kısa bir süre görünüp hızla kayboluyor fakat hiçbiri onu fazlaca ilgilendirmiyordu. Ruhunun derinliklerinden çıkıp yüzde vuran üzüntüler dayanılacak gibi değildi, geçmişin kapanıp özel yaşamında yeni bir dönemin başladığını bulanık bir biçimde sezmesi de kederini arttırıyordu. Vagon restorana kalabalık dolup sigara dumanından havası solunmayacak bir duruma geldiği zaman masadan kalktı. Zaten vakit geçmiş, dışarısı zindan gibi kararmıştı. Yedigey insanların böylesine kaygısız olabilmelerine, masa başında ıvır zıvır konuşmalarla oyalanmalarına, vodka içip sigara tüttürmekten zevk almalarına şaşıp kalıyordu. Hele kadınlar, erkeklerden hiç geri kalmayan, onlarla birlikte kadeh tokuşturup laf yarıştıran, kahkahayla gülen kadınlar hiç hoşuna gitmiyordu. Sendeliğe sendeliğe yürüdü, elinde tepsi, gürültülü masalar arasında dolaşan kadın garsonu buldu, hesabı ödeyip çıktı. Vagonlardan geçip kendi kompartımanına gelene dek trenle birlikte iki yana sallandı durdu. Yalnızlığı, çevresini yadırgaması kederlerini kat kat arttırmış, onu içinden çıkılmaz bir dert kuyusuna atmıştı. Niçin yaşamalı, niçin bu dünya işleriyle uğraşmalıydı? Gecenin karanlığında trenin hızla geçip gitmesi, onu bir yerlere ulaştırmaya çalışması çok anlamsızdı. Yedigey'i zerrece ilgilendirmiyordu. Vagon sahanlıklarından birinde durdu. Alev alev yanan alnını kapının soğuk camına dayadı, arkadan konuşarak gelip geçen yolculara hiç kimseye aldırmadı. Tren habire sallanıyordu. Bir demir yolcu olarak yanından ayırmadığı anahtarla kapıyı açmak ve bir anda sınırı aşmak ne kolaydı o anda. Uzaklarda, karanlığın içinde ıpısız görünen boşluğun ortasında iki ışık gördü. Işıklar orada duruyorlar, onu yanlarına çağırıyorlardı. Acaba tek kalmış bir evin pencereleri miydi bunlar, yoksa iki küçük kır ateşi mi? Bu insanlar oraya niçin gelmişlerdi, ne yapıyorlardı? Zarifa ile çocukları olamazlar mıydı? Ah, olsalar Yedigey trenden atladığı gibi yanlarına koşar, uzaklığı bir solukta aşarak Zarifa'nın ayaklarına kapanır, içinde biriken acıları, sıkıntıları, kederleri bir anda boşaltabilmek için hiç çekinmeden hüngür hüngür ağlardı. Bozkırın ortasında yana doğru kaymakta olan iki ışığa bakarak ağlamaya başladı. Fakat hıçkırıkları içinde tutuyor, kimsenin anlamamasına çalışıyordu. Böylece hıçkırıklarını boğarak arkadan gelip geçenlere aldırmaksızın ağladı. Yüzü gözü yaşlarından ıpıslaktı. Her an kapıyı açıp o sınırı aşabilirdi. Tren hızla ilerliyor, iki yana sallanıyordu. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Malakumta çapsel yatağının dibindeki yuvasından kalkan ak kuyruklu iri çaylak havalandı ve çevreyi gözetlemek için uzaklaştı. Kendi bölgesini günde iki kez gözden geçirirdi. Biri sabahleyin, ikincisi de öğleden sonra. Otların arasında sürünen kertenkelelere, elepenlere, küçücük tırtıllara varana dek kımıldanan hiçbir börtü böceği gözden kaçırmayan yırtıcı kuş, sarı özek bozkırının üstünde çemberler çizip arada bir kanat süzerek yükseldi. Bu arada asıl avlanma alanı olan yasak bölgeye gittikçe yaklaşarak yöreyi en geniş bir biçimde görebileceği bir noktaya çıktı. Her zamanki avlanma bölgesi dikenli tellerle çevrildikten sonra buraya tilkiler, öteki dört ayaklı yaban hayvanları engeli aşıp sokulamadıkları için türlü türlü canlı yaratıklar, yemlik kuşlar pek bollaşmıştı. Koşucu hayvanlar dikenli telleri aşamazlardı ama çaylığa böyle şeyler vız gelirdi. Gene de sözün gelişi öyle. Dikenli tel çekildikten birkaç gün sonra tepeden bir tavşan yavrusu gördü, görür görmez kurşun gibi üzerine daldı. Tavşancık canını kurtarmak için kendini hemen oracıktaki tel örgünün dibine attı, çaylaksa o hızla az kaldı tellere çarpıyordu. Son anda farkına vardı, son anda dönüş yaptı, var gücüyle kanat çırpıp yana saptıysa da göğsünden tele kaptırdığı birkaç tüy uçuşarak dağıldı. O günden sonra yırtıcı kuş dikenli engele fazla sokulmamaya çalıştı. O sırada da öyle göklerin hakimine yaraşır biçimde çalımlı çalımlı süzülerek hiç acele etmeden en ufak kanat çırpışıyla yeryüzü yaratıklarının dikkatini çekmeksizin yükseklerde uçuyordu. O gün çıktığı gözetleme uçuşlarının ikisinde de uzay alanındaki geniş asfalt alanlarda insanların, makinelerin büyük bir canlılık içinde gidip geldiklerini görmüştü. Roketlerin fırlatılacağı rampalar çevresinde araçlar, insanlar dört dönüyorlardı. Uçları göğe dikilmiş roketler çoktandır bekliyorlardı rampalarında. Çaylağın gözleri bunlara çoktandır alışmıştı. Fakat o gün nedense bir şeyler oluyordu. Alana bir sürü araç toplanmış, bir sürü insan gelmiş, sağa sola koşturmaya başlamışlardı. Daha önce farkına vardığı deveye binili bir adam, onu izleyen gürültüde iki araç ve bunların yanındaki uzun kızıl tüylü bir köpekten oluşan bir kümenin gelip tel örgüye dayandıkları da kaçmamıştı çaylağın gözünden. Kızıl tüylü köpeğin amaçsız amaçsız ortalarda dolaşması, insanların yanından hiç uzaklaşmaması çaylağın çok sinirine dokunuyordu. Fakat bu köpeğin düzeyine inmeyi aklının köşesinden bile geçirmediği için ona aldırmıyormuş gibi görünüyordu. Avlanacağı bölgeyi gözlerken havada durmadan dönüyor, bir yandan da olacakları merakla bekliyor, insanların yanında kuyruğunu kıvırıp gezen kızıl tüylü köpeği izliyordu. Yedigey başını kaldırdı, gökyüzünde süzülen çaylağı gördü. İri bir ak kuyruk. Şimdi ben de çaylak olsam beni buralarda durdurabilirler miydi? Fırladığım gibi ana beytin kümbetleri üzerinde konardım diye düşündü. Dipnot, kümbet, gömüt demek. Yazarın notu. O sırada kapıya doğru uzanan yolda bir araba gözüktü. Eh işte geliyor, Tanrı veri de işler yoluna gireydi dedi Boranlı Yedigey. Gazik marka küçük araba engelin arkasına doğru hızla yanaştı, nöbetçi kulübesinin önünde sert bir fren yapıp durdu. Nöbetçi erdikleşip selam durdu. Teğmen Tansık Bayev araçtan çıkınca tekmil vermeye başladı. Teğmen yoldaş. Fakat Teğmen kısa bir el hareketiyle onu durdurdu. Nöbetçi asker selam verip geriye dönünce o da çizgili yatay engelin dışında bekleyenlere döndü. Benimle görüşmek isteyen siz misiniz? Biz Goy Karagım. Ana beyitke cetbey turup kaldık. Karaday da bolsa jargamdeş karagım diye söze başladı Yedigey. Dipnot. Biziz oğlum. Ana beyite yetişemeden, varamadan durup kaldık, kala kaldık. Bir şeyler yap, yardım et oğlum. Yazarın notu. Bu arada madalyaları iyice göze çarpsın diye öne eğilmişti. Ne yazık ki bu hareketi Teğmen Tansık Bayev üzerinde herhangi bir etki bırakmadı, daha sözünü tamamlamamıştı ki Beriki soğuk soğuk öksürerek onu yarıda durdurdu. Biraz şaşı bakan gözlerini gölgeleyen kara kaşlarını çattıktan sonra ''Yabancı yoldaş, lütfen benimle Rusça konuşunuz.'' dedi. ''Ben şu anda görevinin başında bir subayım.'' Boranlı Yedigey neye uğradığını şaşırdı. Bağışla beni, bağışla beni. Bilemedim, özür dilerim.'' Söyleyeceklerini de unutmuştu. Teğmen'in karşısında aval aval bakıyordu. Onu bu güç durumdan Uzun Edilbay kurtardı. Teğmen yoldaş, izin verirseniz durumu ben açıklayayım. Açıklayınız yalnız kısa olsun. Başlamadan önce rahmetlinin oğlunu da buraya çağırsak. Böyle diyerek Sabitcan'dan yana döndü. Sabitcan, hey, hadi sen de gel buraya. Yanda bir yerde tek başına gezinen Sabitcan kabaca elini salladı. Yok, siz aranızda görüşüp anlaşın. Uzun Edilbay'ın yüzü pancar gibi kızardı. Bağışlayın Teğmen yoldaş, işlerin bu biçime dökülmesinden dolayı biraz gücendi de, ölüsünü gömmek için getirdiğimiz yaşlı kazan kapının oğludur. Traktörü koşulu vagonun içinde güveyi oturuyor. Kendisinden söz edildiğini işten Ayyaş güveyi çağrıldığını sanarak vagondan inmeye başladı. Bu ayrıntılar beni ilgilendirmez dedi Teğmen. Siz ne istediğinizi anlatın. Peki, düzenli bir biçimde, kısa kısa. Peki, düzenli ve kısa olacak. Uzun Edilbay kim olduklarını, hangi amaçla nereden geldiklerini sırayla anlattı. O bunları anlatırken Yedigey'de Tansık Bayev'in yüz anlatımını izliyordu. Ama kısa bir izlemeden sonra bu adamdan hayır gelmeyeceğini anladı. Duruşuna bakılırsa onun orada bulunuşunun tek nedeni yabancıların dileklerini bir kez resmen dinlemiş olmaktı. Yedigey bunu anlar anlamaz bütün hevesi kaçtı. Kazankap'ın ölümüyle ilgili her şey, bu uzun yolculuğa hazırlanışı, cenazenin ana beyte gömülmesine razı olmaları için gençlerle didişmesi, onu Sarı Özek Bozkırı'na ve orada yaşayanlara bağlayan düşler, düşünceler şeridi, hepsi Tansık Bayev denen adamın karşısında sıfır değerine inmiş, büyük bir saçmalığa dönüşmüştü. Oradaki insanlar arasında dikilirken en ince yerinden inciltilmiş gibiydi. Korkak Sabitcan yüzünden gülünç düşmüş, onun adına incinmişti. Çünkü daha bir gün önce vodkayı kımızla karıştırıp kadeh kadeh üstüne yuvarladığı sırada çalımından yanına varılmıyorken, Boranlılı hemşehrilerini bilgisiyle şaşırtmak için tanrılar, telsiz dalgalarıyla yönetilen insanlar konusunda saçma sapan bir yığın laf söyleyip kafa ağrıtıyorken, şimdi dut yemiş bülbül gibi susuyordu. Püsküllü örtüsüyle, yeni takımıyla düğüne gider gibi allayıp pulladığı Boranlı Karanar yüzünden gülünç düşmüş, incinmişti. Çünkü ana dilinde konuşmak istemeyen ya da konuşmaktan korkan Tansık Bayev adlı teğmençik, deve donanmış mı, donanmamış mı ne anlardı? Onun yanında bunun ne değeri vardı? Kazankap'ın ayyaş güveyi yüzünden gülünç düşmüş, incinmişti. Çünkü bir gün öncesinden beri ağzına bir damla alkol koymayıp, yolculuğun başından beri de sarsıntılı vagonda kaynatasının yanından ayrılmadığı halde, şimdi gömütlüğe gitmelerine izin verileceği umuduyla yanlarına gelip beklemeye başlamıştı. Kızıl tüylü köpeği yolbars yüzünden bile gülünç düşmüş, incinmişti. Akılsız hayvan ne diye takılmıştı peşlerine, şimdi de neden sabırla bekliyordu? Bir köpek olarak bütün bunların onunla ne ilgisi vardı, ona ne yarar sağlardı? Yoksa işin sonunun böyle biteceğini önceden sezinlemiş de, kötü bir anında sahibinin yanında bulunmak için mi gelmişti? Araçların sürücü yerlerinde oturan delikanlılara, Kalibek ile Yumagali'ye ne diyecek, onların yüzüne nasıl bakacaktı Yedigey? Olanlardan sonra genç sürücüler onun hakkında ne düşünürlerdi? En duyarlı yerinden incinen, sinirleri bozulan Boranlı Yedigey, yüreğinde öfkenin dalga dalga kabardığını, kanının beynine sıçradığını, şakaklarının zonkladığını hissediyor. Fakat o anda duygulara kapılmanın tehlikelerini bildiği için öfkesini içinde boğmaya çalışıyordu. Hayır, rahmetli dostu daha vagonda yatarken kızmaya hakkı yoktu. Ayrıca öfkesini belli edip sesini yükseltmek yaşlı bir adama yakışmazdı. Yüreğinde kopan fırtınaları sözle ya da hareketle açığa vurmaktan kaçınarak dişlerini sıkarken, yüz hatlarını oynatmamaya çalışırken böyle düşünüyordu Boranlı Yedigey. Ta baştan düşündüğü gibi Uzun Edilbay'la nöbetçi amirinin konuşması birden umutsuz bir yöne sürüklendi. Edilbay'ın açıklamalarını sonuna dek dinleyen Teğmen Tansık Bayev kestirip attı. Size yardım edemem yoldaş. Yabancıların kapalı bölge arazisine girmeleri kesinlikle yasaktır. Teğmen yoldaş bu durumu bilmiyordu. Bilsek gelmezdik herhalde. Ama buraya kadar geldikten sonra en yüksek mercilerden ölümüzü gömme izni çıkarmak için başvurmanızı istiyoruz. Kalkıp da ta nereye geri götüremeyiz. Sizin bu isteğinizi buraya gelmeden önce yerine getirdim. Ne yazık ki hiçbir sebep ileri sürülerek girilemez yanıtını aldım. Teğmen yoldaş, içeri girmek için sebep mi ileri sürüyoruz? Neden böyle düşünülüyor? Yasak bölgede merak ettiğimiz, görmek istediğimiz bir şey yok ki. Eğer cenaze gömmek için gelmesek bunca yolu niçin tepelim? Size bir kez daha açıklıyorum yabancı yoldaş. Buraya hiç kimse giremez. O ana dek susan Ayyaş Güvey birden konuşmaya katıldı. Yabancı da ne demek oluyor? Kim yabancı? Biz mi? Sözünü bitirdiği zaman pörsümüş, soluk yüzü kızarmış, dudakları ise morarmıştı. Doğru söylüyor, ne zamandan beri yabancı olduk diye destekledi onu Uzun Edilbay. Ayyaş Güvey Rusçasının zayıf olduğunu bildiği için ağır ağır konuşarak ve sınırı aşmamak için sesini yükseltmemeye çalışarak, burası bizim Sarı Özek gömültlük dedi. Biz de Sarı Özek insanı, ölüleri buraya gömmek hakkımız. Nayman Ana buraya oğul gömdü. O zaman bilmiyordu burada yasak bölge olacak. Sizinle tartışmaya girecek değilim diye karşılık verdi Teğmen Tansık Bayev. Şu anda buranın güvenliğinden sorumlu nöbetçi amiri olarak kapalı bölgeye kimsenin hiçbir nedene dayanarak girmesi, girmeye kalkması yasaktır. Bunu bir kez daha belirtirim. Bir sessizlik oldu. Aman dişimi sıkayım. Aman şu herife küfretmeyeyim diye kendini zorlayan Boranlı Yedigey göz ucuyla gökyüzüne baktı ve yükseklerde süzülen aynı çaylağı gördü. Bu güçlü kuşun dünyayı boş veren sakin uçuşuna imrenmemek elde değildi. Çaylağa bir kez daha baktıktan sonra işi daha fazla uzatmadan oradan çekip gitmenin en iyisi olacağına karar verdi. Ancak son bir şey daha söylemeyi uygun buldu. Teğmen yoldaş, anlaşılıyor ki burada gitmekten başka çıkar yolumuz kalmadı. Yalnız buranın en yetkili komutanı kimse, general mi yoksa daha yüksek biri mi, kendisine iletilsin. Böyle olmaz. Eski bir asker olarak yanlış hareket ettiklerini açıkça söylüyorum. Yukarıdan verilen bir buyruğun hangisi doğru, hangisi yanlış, bunu tartışmak benim görevim değildir. İleride işinize yarar diye size iletmem emredildi. Bu gömütlük yakın bir tarihte tümüyle kaldırılacak. Anabeyit mi diye şaşırdı Uzun Edilbay. Adı böyleyse evet. Niçin? Gömütlüğün kime ne engeli var? En küçük birim bölge olarak orayı seçmişler. Uzun Edilbay kollarını iki yana açtı. Aman ne güzel, koca alanda başka yer bulamadınız mı? Plana göre öyle öngörülmüş. Boranlı Yedige'yi Teğmen'e gözlerini dikerek sordu. Bir dakika, baban kimsenin söyler misin? Genç subay bu soru üzerine afalladı. Bunun konuyla ne ilgisi var? Babamın kim olduğundan size ne? Ne ilgisi mi var? Gömütlüğümüzü kaldırmaya karar verdikleri zaman söylemen gerekenleri şimdi bize söylememen gerekiyor da ondan. Baban, ataların ölmedi mi? Ya da bir gün sen kendin ölmeyecek misin? Bunun konuştuğumuz şeylerle bir ilgisini göremiyorum. Madem öyle diyorsun, biz de ilgisi olanı yapalım. Teğmen yoldaş, şimdi benim söyleyeceğim şu. Buranın en büyük yetkilisi kimse beni dinlemesini istiyorum. Dileğimizi en yüksek merciye yansıtmak bizim hakkımızdır. Sarı Özek yerlilerinden eski asker Yedigey Jangeldi'nin kısa bir maruzatı olduğunu ilgililere ilet lütfen. Ben böyle bir şey yapamam. Ayrıca ne yapacağımı da size danışacak değilim. Ayyaş Güvey yeniden lafa karıştı. Onu yapma, bunu yapma. Sen ne yapar ya? Sonra da öfkeyle ekledi. Çarşıda inzibat subay daha iyi. Teğmen'in yüzü sapsarı oldu, dikleşerek. Terbiyesizliği kesin diye bağırdı. Kapının önünden çekilin. Yolu da araçlardan boşaltın. Yedigey ile Uzun Edilbay, Ayyaş Güvey'i kolundan tutup araçlara doğru sürüklediler. Beriki giderken geriye dönmüş bağırıyordu. Sagan Jol de Jetpey'di, Sagan Jer de Jetpey'di, Urdum Seyde'ydin ağzın. Dipnot. Sana yol da yetmiyor, sana yer de yetmiyor. Senin gibilerin ağzına vurayım, tüküreyim. Yazarın notu. O zamana dek kenarda bir karış asık suratla konuşmaksızın dolaşıp duran Sabitcan, kendini göstermeye karar vermiş olacak ki ileri yürüdü. Nasılmış? Kapıdan geriye dönersiniz değil mi? Bunun böyle olacağını ben size söylemiştim. Ana beyit, ana beyit diye tutturmanın sonu budur. Sopa yemiş köpeğe dönersiniz işte böyle. Bu sözler üzerine iyice çileden çıkan Ayyaş Güvey Sabitcan'ın üstüne yürüdü. Kimmiş, kimmiş köpek söyler misin? Eğer aramızda bir köpek varsa o da sensin. Aşağılık herif. Orada duranla senin aranda ne fark var? Bir de devlet dairelerinde görev yapıyorum diye çalım satarsın. Senin çalışman adamlığın şöyle dursun. Sözlerinin karşıdan da duyulması için sesini daha da yükselten Sabitcan çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sarhoş herif, dilini tutsan çok iyi edersin. Ben onların yerinde olsam bu söylediklerinden dolayı seni buralardan def eder, sesin soluğun çıkmayacağı bir yere sürerim. Senin gibi topluma bir yarar dokunmayan asalakları yok etmeli. Sonra da tüküreyim hepinize dercesine onlara sırtını döndü, araçlarının önünde bekleyen sürücülere asıl sorumlu kendisiymiş gibi buyurdu. Ne ağzınızı açmış duruyorsunuz orada? Çalıştırın araçları. Buraya nasıl geldiysek geldiğimiz gibi gideceğiz. Anasını bellerim hepsinin. Hadi dönün geriye. Yeter be, yeter aptal yerine konduğumuz bu adamların sözünü dinledik de ne oldu? Kalibek motoru çalıştırdıktan sonra traktörle arkasındaki vagonu dikkatle geriye döndürmeye başladı. Bu arada Ayyaş Güvey de kaynatasının yanındaki yerini aldı. Jumagali ise Boranlı Yedigey'in gelip devesini kepçeden çözmesini bekledi. Sabitcan bunu gördüğü halde bekleyeceği yerde tam tersine acele ettirmeye başladı. Sen ne diye çalıştırmıyorsun aracı? Hadi çalıştır, çalıştır. Bir şey olmaz, dön geriye. Ne güzel gömdük, işimizi bitirdik değil mi? Ben buna da baştan karşıydım. Ama yeter artık. Dön geriye. Yedigey devesine bininceye dek boranlı karanları önce ıhtırmak, havutun üstüne yerleştirdikten sonra yeniden ayağa kaldırmak gerekiyordu. Traktörle yol kazma makinesi art arda dizildiler, dönüş yolculuğuna başladılar. Traktörün önünde oturan Sabitcan, Yedigey'in öne geçmesini bile beklememiş araçları yürütmüştü. Aynı çaylak gökte dönüp duruyordu. Kızıl tüylü köpeğin insanların çevresinde amaçsız amaçsız dolanması pek sinirine dokunmuştu. Onun için yukarılardan onun ileride ne yapacağını gözlüyordu. Bu sefer de araçlar yürüdükleri halde onun onlarla birlikte gitmemesi, develi adamın yanında bekleyip o bindikten sonra tintin koşmaya başlaması merakını çekmişti. Araçlar önde, deve ortada, köpek arkada, cenaze alayı malan kumtıçap sel yatağına doğru ilerlemeye başladı. Orada sel yataklarından birinin duvarında çaylan yuvası vardı. Başka zaman olsa heyecanlanır, kalabalığa pek sokulmamaya çalışarak gözlerini onlardan ayırmaz, hızını bir azaltıp bir çoğaltarak çığlıklar atar, o çevrede kendi bölgesinde avlanan dişisini herhangi bir tehlike olasılığına karşı yuvasını yabancılardan korumaya çağırır, hiç boş durmazdı, fakat bu sefer ak kuyruk çaylak böyle bir telaş göstermedi. Çünkü yavrular çoktan tüylenmiş, yuvayı terk etmişlerdi. Kehribar gözlü, kıvrık gagalı yavrular günden güne kanatlarını güçlendiriyorlar, sarı özek bozkırlarında, kendilerine bırakılmış bölgelerde bağımsız yaşamlarını sürdürüyorlardı. Şimdi babaları bile geçerken kendi bölgelerine şöyle bir bakacak olsa hoş karşılamazlardı. Çaylak dönüş yoluna giren insanları izliyor, kendi bölgesinde olup bitenlerin hepsini gözlemeye alıştığı için onların hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. İnsanların yanından bir adım bile uzaklaşmayan kızıl tüylü köpek en çok ilgisini çeken şeydi. Onu ötekilere bağlayan neydi acaba? Ne diye kendi başına avlanmaya gitmiyor da işlerinin güçlerinin başındaki insanların çevresinde kuyruğunu sallayarak dolanıyordu? Böyle bir yaşamdan ne zevk alıyordu bu uzun kuyruklu hayvan? Çaylağın dikkatini çeken başka bir şey de deveye binili adamın göğsündeki parlak nesnelerdi. Gözlerini bu parlak nesnelerden alamadığı için deveye binili adamın her hareketini izliyordu. Araçlar epeyce ilerledikleri için adam devesini yana sürdü. Araçlar önlerine çıkan bir yarı dolaştıkları sırada onların önlerine geçmek için kestirmeden yürüdü. Elindeki kamçıyı devenin sağrısına kaldırıp kaldırıp vurdukça göğsündeki parlak nesneler hop hop oynayıp şıngırdıyor, deve adımlarını açıp sıklaştırarak hızını arttırıyor, kızıl tüylü köpek ise geride kalmamak için zıplayarak koşuyordu. Deveye binili adamlar, araçlar, mala kumtıçap yarına varmadan önlerine geçti, yürüyüş yollarında durdu. O durunca araçlar da durdular. "Ne var, ne oldu gene?" diye bağırdı Sabitcan. "Bir şey yok, motorları durdurun, sizinle konuşacağım." "Daha ne konuşacaksın? Bizi oyaladığın yetmez mi? Hadi yolumuzdan alıkoyma. Cenazeyi buraya gömeceğiz, sakın engel olayım deme." Sabitcan çekiştire çekiştire paçavraya dönmüş boyun bağını düzeltmeye çalışarak "Bizimle alay etme Allah sen," dedi. "Boranlı durağına varınca gömeceğiz. Başka konuşma istemem, tamam mı?" "Beni dinle Sabitcan. Bu senin baban, bunu kimse seninle tartışmıyor, karşı çıkmıyor. Ama dünyada yalnız yaşamıyorsun. Başkalarını da dinlemek zorundasın. Yasak bölgenin girişinde olanları kendin görüp dinledin. O konuda aramızda kimse suçlu değil. Ancak bir ölünün götürüldüğü yerden gömülmeden geri getirildiği nerede görülmüş? Bunu hiç düşündün mü? Hiçbir yerde olmaz böyle şey. Ele güne karşı rezil olacağız. Başkalarının ne diyeceğini aldırmıyor musun? Tüküreyim başkalarına. Ben senin yüzüne tüküreyim. Öfkelendin diye aklına her eseni yapamazsın. Yarın başkalarının yanında utanacağını düşünmüyor musun? Böyle bir ayıbı hiçbir biçimde temizleyemezsin. Gömülmek için evden çıkarılan cenaze bir daha geri getirilmez." O sırada ölünün yanında bekleyen Ayyaş Güve ile yol kazma makinesinin önüne binmiş bulunan Uzun Edilbay aşağı indiler. Makinenin sürücüsü Juma Gali de merak ettiği için araçtan inip geldi. Boranlı Karanar'ın sırtındaki yedige yollarında dikiliyordu. "Dinleyin çocuklar," dedi onlar yaklaşınca. "Doğanın, törelerin karşısına çıkmayın. Ölünün gömütlükten geri çevrildiği nerede görülmüş? Aranızdan böyle bir şeyi görüp işiten var mı? Gömülmek için götürüldüyse gömülür. Ben başka bir şey bilmiyorum. İşte mala kumtıçap yarı önünüzde. Burası da bizim sarı özek toprağı sayılır. Burada mala kumtıçap yarında Nayman Ağa oğluna büyük ahıdını yakmıştı. Şimdi yaşlı bir kişi olarak beni dinleyin. Kazankap buraya gömülecek. Benim gömütüm de burada, onunkinin yanında olsun. Tanrı o günü gösterirse beni de siz gömeceksiniz. Bunu sizden istiyorum, yalvararak istiyorum. Vakit geçmeden, daha zamanımız varken, yarın tam kıyısında şurada rahmetliyi toprağa verelim." Uzun Edilbağ, yedigeyin gösterdiği yere baktıktan sonra, "Jumakali, kazma makinesi oraya yanaşır mı?" diye sordu. Yanaşır, yanaşır. Şu yandan kolayca gireriz. O sırada Sabitcan atıldı. Önce bana sor bakalım. Senden öyle bir şey istedik mi? Peki, soralım öyleyse, dedi Jumagali. Yedike'nin söylediklerini işittin. Durum böyleyken daha ne yapmak istiyorsun? Ben de bunun babamla alay etmek olduğunu söylüyorum. Alaydan da öte, ölüye sövmedir bu. Babamı götürüp Boranlı köyüne gömeceğim. Böyle düşünmekle asıl saygısızlığı kendin yapıyorsun. Bir ölü gömülmeye götürüldüğü yerden geri gelmez. Bunu iyi düşün. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Siz burada tartışa durun, ben gidip gömütü kazacağım, dedi Jumagali. Benim görevim çukur kazmak, üstelik derin kazmak. Zaman varken elimizi çabuk tutalım. Karanlık bastırınca kimse bu işlerle uğraşmaz. Kendinizi bilirsiniz. Bunları söyledikten sonra Belarus marka yol kazma makinesine bindi, motorunu çalıştırdı, bir hendiyi yandan dolandıktan sonra bir tümseyi açtı ve Malakumtıçap yarının kenarına yanaştı. Onun arkasından Uzun Edilbay, onun arkasından da Karanar'ın sırtında Boranlı Yedige yürüdüler. O zaman Ayyaş Güvey, traktör sürücüsü Kalıbek'e yaklaştı. Eğer onlarla birlikte yarın kıyısına gitmezsen aracın önüne yatarım. Nasıl olsa yaşamamın bir değeri yok, dedi. Sonra da aracın önünde dikildi. Kalıbek Sabitcan'a baktı. Ne yapıyoruz? Biz de gidecek miyiz? Sabitcan bağıra bağıra sövdü. Hepsi köpek bunların. Hepsi köpoğlu köpek. Hadi durma, sen de sür arkalarından. Gökyüzündeki çaylak insanların sel yatağının kıyısında giriştikleri yeni çalışmayı gözetlemeye başladı. Araçlardan biri sarsıla sarsıla kolunu oynatıyor, kazdığı toprağı köstebek gibi bir yana yığıyordu. Az sonra gerideki araçla oraya doğru hareket etti. Bu aracın arkasında, vagonun ortasında beyazlara sarılmış, kımıltısız duran bir şey vardı. Bu tuhaf, kımıltısız nesnenin yanında bir adam tek başına oturmaktaydı. Kızıl tüylü köpek her zamanki gibi gene insanların yanında aylak aylak dolaşıyor ama daha çok devenin yanına sokuluyordu. En sonunda gelip onun ayaklarının dibine yattı. Ak kuyruk çaylak, toprağı eşeleyen bu insanların orada uzun süre oyalanacaklarını anladı. Uzay alanında neler olup bittiğine bakmak, oraya giderken de yolda avlanmak için bozkırın üstünde geniş çemberler çizerek yana doğru süzüldü, yasak bölge yönünde uçtu gitti. Uzay alanındaki pistlerin üzerinde 2 gündür büyük bir çalışma sürüyor, insanlar, araçlar geceli gündüzlü koşturuyorlardı. Çevredeki öbür çalışma yerleriyle birlikte uzay alanı yüzlerce güçlü ışıldağın yardımıyla geceleri pırıl pırıl aydınlatılıyordu. Denilebilirdi ki gündüzden bile aydınlıktı yerin üstü. Onlarca ağır yük taşıyıcı kamyon, başka özel araçlar, bunları yöneten birçok bilim adamı ve mühendis, çember harekatını gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamak üzereydi. Uzaydan gelebilecek uçuş aygıtlarını anında yok etmeye ayarlanmış uydusavar füzeleri, uzay alanının başka bir pistinde burunları gökyüzüne yönelmiş olarak çoktandır hazır bekliyorlardı. İki taraf arasında varılan SALT-7 anlaşmasına göre, Amerikalıların aynı amaçlı uydu savarları da bunlar gibi ikinci bir karara değin kullanılmaktan alıkonulmuştu. Ancak bu uydu savar füzeleri şimdi başka bir uygulama alanında kullanılacaktı. Bu da yıldız sistemleri arasında çıkabilecek bir çatışmaya karşı son anda yürürlüğe sokulan çember uygulamasıydı. Amerikalıların Nevada uzay alanında da çember harekatı için eş zamanlı atışa ayarlı roket robotlar hazırlanıyordu. Sarı özek enlemlerine göre atış saati akşam 8'e rastlıyordu. Roket robotlar saat tam 8:00'da ateşlenecekti. Birer buçuk dakika arayla fırlatılacak 9 adet sarı özek uydu savar roketi, doğu-batı düzleminde dünya çevresinde sürekli etkin bir çember oluşturacak, yabancı gezegenlerden gelecek her türlü uçuş aygıtına karşı dünyamızı doğu-batı yönünde koruyacaktı. Nevada roket robotları ise kuzey-güney düzleminde bir çember oluşturacaklardı. Öğleden sonra saat tam 3'te sarı özek bir uzay alanında 5 dakikalık geriye doğru sayma sistemi çalıştırıldı. Bütün görev yerlerindeki ekranlarda, tablolarda 5 dakikada bir parlama oluyor, parlamayla birlikte elektronik aygıtın sesi çınlıyordu. Atışa 4 saat 55 dakika kaldı. Atışa 4 saat 50 dakika kaldı. Roketlerin ateşlenmesine 3 saat kala 1 dakikalık geriye doğru sayma sistemi çalıştırılacaktı. Bu arada yörünge istasyonu Parite'nin dünya çevresinde dönme açı ve boyutları, Bununla birlikte istasyondaki bütün telsiz ve televizyon haberleşme sistemlerinin kanal frekansları değiştirilmişti. Orman göğsü gezegeninde bulunan 1-2 ve 2-1 kod numaralı uzay adamları artık istasyonla konuşma olanaklarını tümüyle yitirmiş bulunuyorlardı. Dünyalılar bu işleri kotarırken yabancı gezegendeki iki uzay adamı da çölde kendi kendine bağıran kayıp kişiler gibi uzayın derinliklerinden sesleniyor, telsiz bağlantısını kesmemeleri için yalvarıyorlardı. Uzayın boşluğuna fırlatılan bu yalvarmalarda neler yoktu ki? Her şeyden önce ortak yönetim merkezinin kararlarını tartışmayı düşünmediklerini söylüyor, gene de dünyalıların çıkarı açısından hareketle orman göğsü gezegenindeki uygarlıkla uygun bir zamanda temas kurulması önerilerinin bir kez daha gözden geçirilmesini istiyorlardı. Kısa sürede dünyaya geri kabul edilme konusunda fazla ısrarlı olmadıklarını, eğer kendilerinin orman göğsü gezegeninde bulunmaları galaksiler arası ilişkilere bir yarar sağlarsa, orada seve seve bekleyeceklerini de bildiriyorlardı bu arada. Ama uygulaması kısa sürede başlayacak çember harekatına bütünüyle karşıydılar. Çünkü böyle bir girişim dünyayı uzay içinde tam bir yalıtılmışlığa götürecek, bunun sonucunda insan topluluğu belki de yenilmesi binlerce yıl sürecek koyu bir teknolojik geriliğe, tarihsel tek düzeliğe gömülecekti. Fakat bütün bu çabalar boştu. Hem boş hem de geç. Yeryüzünde ya da dünya çevresindeki uydularda kimse onları dinlemiyor, uzay boşluğunda iki eski dünyalının karşılık almaksızın dünyaya seslendiğini kimse bilmiyordu. Bu arada sarı özek bir uzay alanında bir dakikalık geriye doğru sayma sistemi çalıştırılmıştı. Her dakikada bir, çember harekatı gereğince göğe fırlatılacak roket robotların atış saati duyuruluyordu. Bölgesi üstünde yaptığı turu tamamlayan çaylak yeniden Malakumtıçap sel yatağının tepesine gelmişti. Bir süre önce bırakıp gittiği insanlar kazı işini sürdürüyorlardı. Ancak bu sefer ellerinde kürekler vardı. Kazma makinesi koca bir tepe yığdıktan ve kepçesini çukura son kez daldırıp kepçe dolusu toprağı tümseyin üstüne attıktan sonra yana çekilmişti. İnsanlar çukurun dibinde küreklerle atıyorlardı toprağı. Deve eskisi gibi yerindeydi ama köpek görünürlerde yoktu. Nereye gitmiş olabilirdi kızıl tüylü tembel? Çaylak yarın üstünde süzülüp çemberler çizerek iyice alçaldı. Başını iki yana çevire çevire bakındı. En sonunda gördü onu. Traktörün arkasındaki vagonun altına, tam tekerin dibine dört ayağını birden uzatmış yatıyordu. Uzanıp yattığı yerde belki çeşit çeşit düşler görüyordu ama herhalde çaylağı hiç düşünmüyordu. O gün tepesinde tur üstüne tur atan bozkır yırtıcısına başını kaldırıp bir kez olsun bakmamıştı. Dehlizinden çıkan geleni bile toprağın üstüne dikilip çevresine bakınır, başını havaya kaldırır, bir tehlike olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Ama köpeğin böyle şeylerden hiç tasası yoktu, insana yamandıktan sonra kafasından korku denen şeyi silmişti. Tekerin yanında dört bacağını gerip yatmasına baksanıza. Ak kuyruk çaylak havada bir an kımıldamadan durdu, gerindi ve kuyruğunun altından yeşilimsi beyaz bir sıvıyı köpeğe doğru fışkırttı. Al işte bu da sanat gibisinden. Yukarıdan beri gelen bir şey şap diye Boranlı Yedigey'in ceketinin yenine yapıştı. Kuş pisliğiydi bu. Nereden düşmüş olabilirdi? Yedigey pisliği kolundan silkti ve yukarıya baktı. Gene mi aynı ak kuyruk? Kaç seferdir tepemde görüyorum. Neden dönüp duruyor buralarda? Ah kim bilir ne mutludur orada. Canının istediği gibi geziyor dolaşıyor. Onun bu düşüncelerini uzun edilbayın çukurun dibinden seslenmesi kesti. Yedigey bakar mısın buraya? Yeter mi? Daha kazalım mı? Yedigey asık suratla gömütün kıyısından eğilip baktı. Sen biraz köşeye çekil. Kalibek şuraya az daha kazsın. Epeyce derinleşmiş. İkinize de teşekkürler. Gene de kazanak yani sapma biraz genişletilse iyi olur. Rahat sığar cenaze. Bu buyrukları da verdikten sonra Boranlı Yedigey su dolu küçük matarayı heybeden çıkardı, kazma makinesinin arkasına giderek abdest aldı. Bu işte bitince içi biraz rahatladı. Kazan kapı ana beyit gömütlüğüne gömememişlerdi ama gene de büyük bir utançtan kurtulmuşlardı. Cenazeyi gömemeden eve geri getirmek ne demekti? Eğer gerekli direnci göstermese başlarına gelecek bundan başkası değildi. Şimdi bir an önce işleri bitirip karanlık bastırmadan Boranlı'ya dönmek gerekiyordu. Geç kalırlarsa merak ederlerdi. Anma yemeğinin verileceği akşamın altısına yetişmeleri iyi olurdu. Ama saat 4:30 olmuştu. ölünün gömülmesi, geriye dönüş derken şimdiden bir hayli gecikecekleri belliydi. Sarı özek bozkırında hızlı bir yolculuk bile 2 saatlerini alırdı. Ayrıca geç kalınmasın diye yalap şap ölüyü gömüp bırakamazlardı da. Bu duruma göre anma yemeği gecikecekti. Başka çıkar yol yoktu. Abdest aldıktan sonra cenaze duası için kendini rahatlamış, hazır hisseden Yedigey, mataranın kapağını kapadı, yüzünün durgun, kendinden geçmiş anlatımıyla sakalı ve bıyıklarını sıvazlayarak yol kazma makinesinin arkasından çıktı. Tanrı'nın kulu, rahmetli Kazankap'ın oğlu Sabitcan, sol yanıma geç. Sizler de cenazeyi alıp gömütün kenarına, ayaklarını gün batımına gelecek biçimde koyun. Görkemli bir sesle söylediği bu sözlerden sonra biraz bekledi, istediklerinin yapıldığını görünce de konuşmasını sürdürdü. Şimdi yüzümüzü kutsal Kabe'ye dönelim, ellerimizi önümüze açalım. Böyle bir saatte dualarımızı aklımızdan geçenleri duysun, anlasın diye Tanrı'yı düşünün. Ne tuhaf, arkasında sıralanan gençlerin ne gülüştüklerini ne de mırıldandıklarını işitti. Yedigey buna çok sevindi. Arkadan biri çıksa da, ihtiyar imam mı kesildin başımıza, fazla kafa ağrıtmayı bırak da ölüyü bir an önce çukura gömüp gidelim dese ne karşılık verecekti? Dua bir yana, Yedigey üstelik onları ayağa dikmişti. Bilen kişilerden işittiğine göre dinin geldiği Arap ülkelerinde cenaze duası oturarak değil, dimdik ayakta durarak yapılırdı. Şöyle ya da böyle o anda Yedigey başının göklere yakın olmasını istiyordu. Okumaya başlamadan önce duaya giriş olarak başını önce sağa sonra sola çevirdi, sonra sırayla yere eğdi, yukarı kaldırdı. Böylece insanoğlunun bir rastlantı sonucu geldiği, fakat günlerle gecelerin sırayla akışının şaşmazlığıyla bırakıp gittiği bir dünya, kendi düzeni içinde değişmez bir dünya yarattığı için Yaradan'a selam vermiş oluyordu. Yedigey başını göğe kaldırdığı sırada orada aynı çaylağı gördü. Çaylak yukarıda kanatlarını hafifçe oynatarak süzülüyor, geniş boşlukta çember üstüne çember çiziyordu. Çaylağın uçuşu Yedigey'in iç huzurunu bozmak şöyle dursun, tam tersine kendi düşüncelerinde derinleşmesini kolaylaştırıyordu. Önünde dibi karanlık çukurun kenarında beyaz keçeye sarılıp sedyeye konulmuş olarak yatan rahmetli dostu Kazankap vardı. Boranlı Yedigey, dünyanın kuruluşundan başlayıp sonu gelinceye dek her insan için yaşayıp ölmüş, yaşamakta olan ve doğacak herkes için geçerli duaları, önce peygamberlerin eriştikleri, sonra da biz insanlara kim olursak olalım, hangi dönemde yaşarsak yaşayalım, hepimize vasiyet ettikleri, herkes için kaçınılmaz ve eşdeğerde olan, yaşamın ve ölümün gizlerini açıklayıcı sözleri mırıldanırken, bunlara kendi yüreğinden kopup gelen, deneylerinden edindiği düşünceleri de eklemeye çalışıyordu. O anda coşkuyla kendinden geçercesine dua etmekte haklıydı, çünkü insanoğlu dünyada boşu boşuna yaşamıyordu. Ey Tanrım, dedelerimizin ezberledikleri kitaplardan okuduğum duaları gerçekten işitiyorsan beni de işit. Çünkü birinin ötekine zararı yoktur, biri ötekine engel değildir. Malakum Tıçap yarının kıyısında kimsenin ayağını basmadığı ıssız bir yerde açtık Kazankap kulunun gömütünü. Çünkü onu vasiyet ettiği gömütlüğe gömmeyi başaramadık. Yükseklerdeki çaylak ellerimizi önümüze açıp Kazankap'la vedalaşmamızı seyrediyor. Eğer varsan büyüksün, ulusun sen. Biz kullarını bağışla ve Kazankap kulunu toprağa kabul et. Eğer layıksa ruhunu yanına al. Biz onu sonsuz dinlenmeye bırakıyoruz. Şu ana kadar yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık. Bundan sonrası sana ait. Yaşadığıma, düşündüğüme ve böyle bir saatte sana seslendiğime göre beni sonuna dek dinle. Biz kulların sana yakarmaktan başka bir şey beceremediğimiz için acı, esirgi bizi, yardımını eksik etme. Biz kulların doğru olsun, yanlış olsun her şeyi senden bekleriz. Bir katil bile seni kendi yanında görmek ister. Oysa sen hep susarsın. Özellikle başımız sıkıştığı zamanlar, yalnız bu zamanlar göklerdeymişsin gibi düşünürüz. İşte bunun için insanız biz. Bunu söylemeye ne gerek? Yakarışlarımızın sonu yok. Sana ne zor geldiğini anlıyorum. Çünkü teksin. Ama ben bir şey dilemiyorum senden. Yalnızca böyle bir zamanda aklıma gelenleri iletmek istiyorum. Nayman Ana'nın yattığı kutsal gömütlüğe bundan böyle gelemeyecek oluşumuza çok üzgünüm. O yüzden anamızın ayağını bastığı Malakum Tıçap topraklarında benim de bir yerim olsun, ileride ben de oraya gömüleyim. Şu anda toprağa verdiğimiz Kazankap'ın yakınında bulunayım. Ölümden sonra insan ruhunun başka bir yaratığa geçtiği doğruysa ben karınca olmak istemiyorum. Karınca olacağıma bir çaylağa dönüşeyim daha iyi. Şu ta yükseklerde uçan, sarı özek kırlarına bakmaya doyamayan ak kuyruk gibi. İşte benim isteklerimin hepsi bu. Vasiyetimi benimle buraya gelen gençlere bırakıyorum. Beni buraya gömmek onların boynunun borcu olsun. Ancak aralarında dua edecek birini göremiyorum. Ne Tanrı'ya inanıyorlar ne de dua biliyorlar. Tanrı'nın olup olmadığını bilebilir, öğrenebilir miyiz? Kimin elinde bu? Kimileri var, kimileri de yok diyorlar. Ben senin varlığına, düşüncelerimdeki varlığına inanmak istiyorum. Sana dualarımla seslendiğim zaman aslında senin aracılığınla kendime seslenmiş oluyorum. Böyle saatlerde sanki sen düşünüyormuşsun gibi düşüncelere kapılıyorum. İşte işin aslı bu, ey Tanrım. Oysa gençler bunu bilmiyorlar. Duaları küçümsüyorlar. Bu duruma göre ecel saati gelince kendilerine, başkalarına ne diyecekler? Acıyorum hepsine. Bir kimse kendini kendi gözünde Tanrı'ymış gibi yüceltemezse, o kimse insanın kutsallığına, yüceliğine nasıl erişir? Kutsal varlığına saygısızlık ettiğim için bağışla beni Tanrım. Bu gençlerin hiçbiri Tanrı olamaz, o zaman senin varlığından da eser kalmaz. Bir kimse kendinin de senin kullarını esirgediğine inandığı gibi, herkesi esirgeyen bir Tanrı olduğunu için inanmazsa, kendini böyle görmezse, o zaman sen de varlığını koruyamazsın ey Tanrım. Oysa senin yoklara karışmanı istemiyorum. İşte benim üzüntülerim, sıkıntılarım bunlar. Eğer yaramaz bir şey söylediysen bağışla beni. Ben basit bir insanım. Ancak bu kadar düşünebiliyorum. Sözlerimi kutsal kitaplardaki dualarla tamamlayacağım. Ondan sonra da cenazemizi gömeceğiz. Böyle bir işe giriştiğimiz için bağışını üzerimizden eksik etme. Amin. 7G duayı böyle tamamladıktan sonra gökyüzüne özlemle imrenerek baktı. Sonra arabasındaki gençlere haklarında neler düşündüğünü, Yaradanına dert yanarak söylediği kişilere döndü. Tanrı ile konuşması bitmişti. Buraya birlikte geldiği, bunca geciken gömme işini birlikte bitireceği 5 kişi duruyordu şimdi önünde. Düşünceli düşünceli, hepsi bu kadar. Duada okunması gerekenleri sizin adınıza da okudum. Şimdi işimize bakalım. Göğsünde madalyalar, sallanan ceketini çıkarıp bir kenara koydu, gömütün dibine indi. İnerken uzun Edilbay yardım etti ona. Ölenin oğlu olarak Sabitcan şöyle yanında durdu, başını önüne eğdi. Böylece üzüntüsünü belli etmiş oluyordu. Öbür 3 kişi, Kalıbek, Jumagali, Ayyaş Güvey, keçiye sarılı ölüyü sedyenin üzerinden aldılar, 7G ile uzun Edilbay'ın ellerinin üstüne bıraktılar. Kazan kapı çukurun dibindeki sapmaya yerleştiren Boranlı 7G, İşte ayrılık saati gelip çattı diye düşünüyordu. Seni asıl yerine koyamadığımız için bağışla bizi. Bütün gün uğraştık ama olmadı. Seni ana beyite gömemediysek suç bizde değil. Ama bu işi böyle bırakacağımı da sanma. Nereye gerekliyse oraya gideceğim. Sağ olduğum sürece susmam. Onlara söyleyeceklerim var. Onun için huzur içinde yatsan. Toprak geniş, alabildiğine geniş, gel gelelim sana boyun kadar yer düştü. Şaşmaz mısın bu işi? Ancak şunu hiç unutma, yalnız kalmayacaksın burada. Yakında ben de geleceğim yanına Kazankap. Seni fazla bekletmem. O konuda hiç kuşkun olmasın. Eğer başıma kötü bir şey gelmezse, kendi ecelimle ölürsem, toprağın altına burada senin yanında gireceğim. Gene birlikte olacağız. Böylece ikimiz de sarı özek toprağına karışacağız. Fakat bunu ikimiz de bilmeyeceğiz. Ancak sağ kalındığı sürece bilinir böyle şeyler. Bunları sanki sana söylüyor gibiyim, aslında hepsine kendime söylüyorum. Sana söyleyemem, çünkü Kazankap olarak yoksun artık. Yalnız sen değil, hepimiz varken bir gün yok olacağız. Sarı özek bozkırlarında gene trenler gidip gelecekler, bizim yerimizde de başkaları bulunacak. Ve burada Boranlı 7G daha fazla dayanamadığı için ağlamaya, hıçkırarak ağlamaya başladı. Boranlı durağında Kazankap'la birlikte geçen bütün yaşamları zaman içinde büyük bir uzam gibi görünüyordu. Oysa birlikte geçirdikleri sıkıntılar, sevinçler işte şurada birkaç ayrılık sözüne ve birkaç dakikalık gömme süresine sığıvermişti. İnsanoğluna çok verilmiş gibi görünürken ne kadar az şey veriliyordu. Dar çukurun içinde omuzu Edilbay'ın omuzuna değerken, "Beni iyi dinle yiğidim," dedi. "Kazankap'a yakın olmam için beni de onun yanına göm. Şimdi yaptığımız gibi rahat yatayım diye beni de böyle koy, kendi ellerine yerleştir. Yapacağına söz veriyor musun?" "Aman yedi ki, bunları sonra konuşuruz. Şimdi sen artık dışarı çık, kalanını da ben bitiririm. İçin rahat etsin, çık dışarı, üzülme." Gözyaşlarından ıslanan toprağı elleriyle yüzüne sıvayarak Boranlı 7G çukurun dibinde doğruldu, uzanan ellere yapıştı ve acıklı sözler söyleyerek, hıçkırarak dışarı çıktı. Kalibek onun elini yüzünü yıkaması için matarasını getirip verdi. Sonra birer avuç toprak attılar gömüte. Bunun ardından küreklerle girişip toprağın bir bölümünü ölünün yattığı girinti dolana dek kürediler. Sonra Jumagali yol kazma makinesini çalıştırıp kepçesini yanaştırdı, koca yığını birkaç gidiş gelişte çukura itiverdi. Sıra gömütün üstündeki tümseyi yapmaya gelince ellerine yeniden kürekleri aldılar. Bu arada ak kuyruk çaylak, mala kumtı çap yarı kıyısında bir avuç insanın tozun toprağın içinde uğraşmasını şaşırarak izliyordu. Çukur dolup da yerinde taze bir toprak tümsek belirince oradakiler daha da bir canlandılar. Vagonun altında yatan kızıl tüylü köpek de kalkmış, çalışanların yanında dolanmaya başlamıştı. Ne istiyordu acaba bu hayvan? Yerinde kıpırdanmadan yatan, hiçbir şeyi umursamayan tek canlı çenesinde oynatarak durmadan geviş getiren, sırtındaki örtüsü püsküllerle süslü kara deveydi. Anlaşılan aşağıdakiler artık işlerini bitirmişler, gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Hayır, hayır, yaşlı adam ellerini önüne açıp durdu, ötekiler de onun gibi yaptılar. Artık hiç zaman kalmamıştı. Boranlı Yedige yanındaki gençleri uzun uzun süzdükten sonra, "Kazankap iyi insan mıydı?" diye sordu. İyi insandı karşılığını verdiler. Kimseye borçlu kaldı mı? Eğer kaldıysa oğlu buradadır. Babasının borcunu üstüne alsın. Buna kimse karşılık vermedi. O zaman herkesin adına Kalibek konuştu. Ölen kişinin kimseye borcu yoktur. Bu duruma göre Kazankap'ın oğlu Sabitcan, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Hayır yok, teşekkür ederim. Eh öyleyse hemen köye yollanalım dedi Jumagali. Boranlı Yedige'yi onları durdurdu. Bir dakika, sizlere bir çift sözüm var. Aranızda en yaşlı kişiyim. Onun için dileğim hepinize birdendir. Bir gün bana da bir şey olursa beni de buraya, Kazankap'la yan yana gömün. İşittiniz mi? Size vasiyet ediyorum. Bunu böylece bilesiniz. Kime ne olacağını kimse bilmez. Onun için önceden konuşmanın bir yararını görmüyorum dedi Kalibek. Olsun, bana söylemek size de dinlemek düşer. İş başa geldiğinde böyle bir vasiyet olduğunu anımsayınız. Uzun Edilbay havayı yumuşatmak için şakadan, daha başka vasiyetin var mı Yedike dedi. Hadi ötekileri de söyle. Yedige birden sinirlendi. Böyle şeylerin şakası yapılmaz. Kendine gel. Peki peki, söylediklerini unutmayacağız. İleride öyle bir şey olursa istediğini yerine getiririz. Gözün arkada kalmasın. Yedige rahatladı. İşte yiğit sözü diye ben buna derim. Sağ olun. Araçlar yardan aşağı inip karşıya geçmek için dönüş yapmaya başladılar. Onlar dönüp yola gire dursunlar, Yedige'yi devesinin yularından çekerek Sabitcan'a yaklaştı. Kafasını kurcalayan bir konuda onunla teke tek konuşmak istiyordu. Dinle beni Sabitcan dedi. Ellerimiz boşaldı, seninle konuşacaklarım var. Bizim şu ana beyit gömütlüğünü ne yapacağız, bu konuda sen ne diyorsun? Bırak şimdi sen onu, konu kapanmıştır. Adamlar plana göre gömütlük yerinden kaldırılacak diyorlar. Karar kesin, daha fazla uzatmaya gerek var mı? Benim diyeceğim yalnız o değil. Böyle düşünülürse her şeye boş verilebilir. Sen dünyaya geldin, büyüdün. Baban seni okutup yetiştirdi. Şimdi de onu el birliğiyle gömdük. Ancak ıssız tarlada tek başına bıraktık ölüsünü. Tek avuntumuz burasının da kendi toprağımız olması. Benim diyeceğim şu ki, okumuş adamsın sen. İlçe merkezinde görev yapıyorsun. Tanrı'ya şükür ağzın laf yapar, istediğin kişiyle konuşabilirsin. Peki ne çıkar bundan? Benden ne istiyorsun? Vakit geçirmeden atlayıp ilçe merkezine gitsek, orada ilgililerle konuşurken bana yardım etsen. Yarın hemen gidelim derim. O kentte de en büyük biri vardır. Doğrudan doğruya ona çıkarız. Ana beytimizin yerle bir olmasını hangi gönül ister? Bir tarih yatıyor orada. Eski masallara fazla kapılmışsın sen Yedike. Adamlar burada dünya çapında uzay işleriyle uğraşıyorlar. Sen de tutturmuşsun. Ana beytimiz, ana beytimiz diyorsun. Kim dinler seni? Kimin işine yarar senin ana beytin? Zaten bizi yanlarına sokacaklarını sanmıyorum. Eğer oraya gitmezsen kimsenin yanına da sokulamazsın. Ama konuşmak istersen her yere girersin. Yöneticiler, başkanlar bile kalkıp seni ayakta karşılarlar. Daha değiller ya, yerlerinden kalkıp kıpırdamasınlar. Sabitcan ondan yana öfkeli bir bakış fırlattı. İhtiyar, ıvır zıvır işlerle kimsenin kafasını şişirmeye kalkma. Hele böyle bir şeyde bana hiç güvenme. Senin ana beytin bana vız gelir tırıs gider. Ha şunu şöyle söylesene. Konuşmamız bitti öyleyse. Demek masallarla uğraşıyorum ben. Ne sandındı ya? Başka işim gücüm yok da o işlere mi koşacağım? Hem de ne için? Bak ihtiyar, benim ailem, çocuklarım, iyi de bir işim var. Ne diye durup dururken rüzgara karşı işeyim? Bir telefondan sonra kıçıma bir tekme atsınlar diye mi? Hayır, senin olsun. Teşekkür ederim. Boranlı Yedigey'in tepesi attı. İstiyorsan öyle teşekkürü kendin al. Kıçına tekme atarlarmış. Demek oluyor ki yalnız kıçın için yaşıyorsun. Ne sandındı ya, tam söylediğin gibi. Ama senin öyle şeylere aldırdığın yok. Çünkü yitireceğin bir şey yok ki. Ama biz ağzımıza tatlı bir lokma düşsün diye kıçımız için yaşamak zorundayız. Ya demek öyle. Eskiden insanları kafalarıyla değerlendirirlerdi. Şimdi de kıçlarına mı bakıyorlar? Nasıl istersen öyle anla. Ama avanak arıyorsan yokum ben. Anlaşıldı, konuşma bitmiştir. Babanın anma yemeğine katılır gidersin. Sonra bir daha hiç görüşmeyiz. Tanrı yazdıysa bozsun. Öyle olacak. Ondan sonra ayrıldılar. Boranlı Yedigey devesine binip ötekilere yaklaştığı sırada araçlar çoktandır onu bekliyorlardı. Yaşlı adam yanlarına gelir gelmez onlara beklemeden yola koyulmalarını hem de anma yemeğine geç kalmamak için ellerinden geldiğince hızlı sürmelerini söyledi. Kendisi devesiyle istediği yerden gidebilirdi. Her yer onun için yoldu. Ayrı gideceklerdi. Araçlar uzaklaştıkları sırada Yedigey ne yapması gerektiğini düşünürken hala duruyordu. Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında devesiyle tek başına kalmıştı. Eğer köpeği yolbar sayılmazsa. Kızıl tüylü köpek önce araçların arkasından seyirtmiş ama sahibinin onlarla birlikte gelmediğini görünce gerisin geriye dönmüştü. Yedigey'in köpeği aldırdığı yoktu. Geri dönmese de eve gitse de farkına bile varmazdı. O anda yalnız köpeği değil her şeye boş veriyordu. Dünya başına yıkılmıştı sanki. Sabitcan'la konuşmasından sonra içine düştüğü boşluktan kurtulamıyor, onu bunaltan, içini daraltan sıkıntıları üstünden atamıyordu. Koyu bir karanlık, sağdan soldan esen soğuk rüzgarlar içindeydi sanki. Yüreği sızım sızım sızlıyordu. Ne diye böyle bir konuşmaya girmişti Sabitcan denen adamla? Ne diye güzel sözlerini rüzgara savurmuştu? Akıl danışılacak, yardım istenecek adam mıydı o herif? Okumuş adamdır, ağızlı laf yapar, kendisi gibi okumuşlarla kolay anlaşır diye düşünmüştü ama ona güvenmekte aldanmıştı. Çeşitli okullara, yetiştirme kurslarına, enstitülere göndermişlerdi de ne olmuştu? Yoksa şimdi neyse öyle bir adam olsun diye mi göndermişlerdi onu oralara? Belki de bir yerlerde onun kendinden başka biri olmamasını, yalnız Sabitcan olmasını isteyen, onu bekleyen, gelince de avucunun içine alan, şeytan gibi her şeyi gören sezen biri vardı. Yakın bir zamanda insanların telsizle yönetileceklerini kendisi ballandıra ballandıra anlatmamış mıydı? O görünmeyen, her şeye gücü yeten varlık telsiziyle yönetiyor olmasındı Sabitcan'ı hem de şimdiden. Yedigey'i düşündükçe incinmişliği artıyor, durumu daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Bu gencecik adama bir yandan kızarak, bir yandan acıyarak, bir yandan da ondan iğrenerek, "Mankurtsun sen, gerçek bir mankurt," diye mırıldandı. Ne olursa olsun karşılaştıkları tersliğe göz yumacak, buyruk yukarıdadır deyip bel kıracak değildi. Bir şeyler yapmalı, varılan kararın değiştirilmesinin yollarını aramalıydı. Eğer bu konuda geri çekilirse kendi gözünde yenik düştüğü anlamına geleceğini biliyordu. Günün sona ermek üzere olmasına karşın hemen oracıkta işe girişmeli, ana beyitle ilgili olarak verilen buyruğu değiştirebilecek kişilerin kulağına isteklerinin ulaşması için bir an bile durmamalıydı. Ama ne yapacağını, nereden başlayacağını kendisi de bilmiyordu. Ah onların yanına bir varabilse, sözleriyle onları etkileyip kararlarını değiştirme konusunda kendine çok güveniyordu. Ama nasıl varacaktı onların yanına? Bunun yolu yordamı neydi? Koyu düşünceler içinde devesinin üstünde beklerken çevresine bakınıyordu. Bozkır sepsizdi. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Akşamüstünün alacakaranlığı kızıl topraklı Malakumtı çapyarının kıyısına köşesine sızmaya başlamıştı. Sarı Özek Bozkırı'nda az önce olanların anısını saklayan tek şey uçsuz bucaksız düzlüğün ortasında taze yığılmış bir tümseyin altında yalnız gömütün içinde yatan zavallı kazan kaptı. Yedigey bu tümseyin zamanla yavaş yavaş oturacağını, toprakla bir olup düzleşeceğini, sarı özek kırlarının pelin otu rengine bürüneceğini, bir süre sonra da ayırt edilmesi zor, belki de olanaksız bir duruma geleceğini düşündü. İster istemez olacaktı bu iş. Toprak herkesten çok yaşardı. Onunla kimse yarışamazdı. Güneş akşama doğru şişip ağırlaşmış gibi kendi ağırlığıyla ufka doğru kayışı daha da hızlanmıştı. Yeryüzünü aydınlatan yıldız ufka yaklaştıkça ışığı da her dakika azalıyordu. Gün batımının karnından doğan karanlık, yaldız rengi enginlere dalga dalga çöküyor, mavi renkli bir gölge olup dört bir yana yayılıyordu. Durumu enine boyuna düşünen Boranlı Yedigey, en sonunda yasak bölgenin girişine bir daha gitmeye karar verdi. Bundan başka bir çıkış yolu gelmiyordu aklına. Yakın dostunun gömülme işi de bittiğine, o anda hiçbir şeyle bağımlı olmadığına göre, doğanın verdiği güce, yaşamın verdiği deneyime sonuna dek dayanarak, her türlü tehlikeyi göze alarak kolları sıvayabilirdi. Ne yapıp edip nöbetçi amirinin onu en yüksek komutana çıkarmasını sağlamalı, eğer buna olanak yoksa o yüksek kişinin kapıya gelip onunla görüşmesi için sonuna dek direnmeliydi. Yeter ki onunla karşı karşıya gelsinler, isteklerini onun yüzüne söylesindi. Her şey düşünülüp karar verilmişken bunu hemen uygulamak gerekiyordu. Yedigey, Kazankap'ın acıklı gömülme olayını sıcağı sıcağına girişiminin nedeni olarak ileri sürecekti. Gidip engel direğinin önünde dikilecek, ya onu içeri götürmelerini ya da içeriden gelip onunla kapıda görüşmelerini isteyecek, bundan başlayacak, böylece kapıdaki kişilerin onun Tansıkbayev gibi biri değil, en yüksek rütbeli komutan dinleyinceye dek yolundan dönmeyeceğini anlamasını sağlayacaktı. Karar kesindi. Bu karar üzerine kendisine güveni arttı. Köpeğin efendisi varsa kurdun da tanrısı vardır diyerek kırbacı karanara yapıştırdı. Kapıya yöneldi. Güneş batmış, hava hızla kararmaya yüz tutmuştu. Yasak bölgenin girişine yaklaştığı sırada ortalık iyice karardı. Yarım kilometre kala kapıyı aydınlatan ışıklar açıkça seçilebiliyordu. Yedigey nöbetçi kulübesine sokulmadan karanarın sırtından indi. Böyle bir iş sırasında devenin hiç gereği yoktu. Bir de başına onu mu bela edecekti? Üstelik kapıda komutanlardan birine rastlayıverir, deveni de al çek git başımızdan, kendisi yetmiyormuş gibi bir de kocaman devesini getirmiş, hadi buraya giremezsin deyiverse ne karşılık verecekti? Ayrıca bu işin ne kadar süreceği belli değildi, sonucu hemen alamayabilirdi, onun için oraya tek başına gitmesi, deveyi de ayağını köstekleyip kırda bırakması daha uygun olacaktı. Hayvan aç kalmazsa yayılırdı. Sen burada dur, ben neyin nasıl olacağına kendim şöyle bir bakayım diye mırıldandı. Bunu karanara söylemekten çok kendi kendine yüreklendirmek için söylediği açıktı. Deveyi kösteklemeden önce hayvanı ıhtırması, sırtındaki heybeden ipi alması, bağlamak için hazırlaması gerekiyordu. Yedigey hazırlığını tamamlarken çevreye kulak kabarttı ve büyük bir sessizlik içinde bulunduğunu anladı. Ortalık öylesine sessizdi ki, kendi soluğundan bir takım böceklerin cırıltısından başka bir şey duyulmuyordu. İnsan böyle bir sessizlik içinde bir şeylerin olacağını düşünür, bir olay beklerdi. Tepesinde gökyüzü ışıl ışıl binlerce binlerce yıldız birdenbire gelip göğü baştan başa donatmıştı. Sarı özek bozkırının sessizliğine alışık olan yolbars bile işkilli işkilli kulak kabartmış, rahatsızlığını belli etmek için çenilemeye başlamıştı. Bu sessizlikte hoşuna gitmeyen ne olabilirdi? Sen de ayağıma dolaşmaktan başka iş bilmezsin diye söylendi Yedigey. Sonra köpeği ne yapacağını düşünmeye başladı. Gerçekten ne yapacak, nasıl kurtulacaktı bu hayvandan? Kurtulmak öylesine zordu ki, git dersin gitmez, kal dersin kalmaz. Konuşmaya giderken onu da yanına alsa bu sefer hiç uygunu kaçmaz. Yüzüne karşı bir şey söylemeseler bile bıyık altından gülerlerdi. Bak bak, adam haklarını savunmaya gelmiş ama yanında köpekten başka kimse yok demezler miydi? O yüzden köpeği yanına almaması daha iyiydi. Yedigey, karanarı köstekledikten sonra uzun yularına köpeği de bağlamaya karar verdi. Böylece yokluğu sırasında ikisi bir arada beklerlerdi. Köpeği çağırdı. Yolbars, yolbars gel yavrum. Hayvan yaklaşınca yuların ilmeğini boynundan geçirmek için eğildi. İşte tam o sırada havada bir gümpürtü koptu. Gittikçe artan yanardağ gürültüleriyle boşlukta sarsılmalar, titremeler oldu. Yer yerinden oynamış gibiydi. Ve hemen yanı başında uzay alanının bulunduğu yerde kocaman bir alev gökyüzünde sütun gibi yükseldi. Gümbürtüden, alevin parlaklığından Boranlı Yedigey kendini geriye attı, deve ürküp bağırarak yana doğru sıçradı. Köpek nasıl korktuysa sahibinin ayaklarına kapaklandı. Yıldızlardan gelecek tehlikeye karşı çember önleme hareketi amacıyla atılan ilk savunma füzesiydi bu. Sarı özek boylamlarında saatler tam 8'i gösteriyordu. Birinci füzenin ardından ikincisi geldi. Sonra bir daha, bir daha. Roket robotları ardı ardına göğe fırlayıp alevler saçarak, gümbürtüler kopararak yükseliyorlardı. Bunun sonucunda yer yuvarlağı çevresinde sürekli etkili bir halka oluşacak, dünyamız hiç değişmeden eskiden nasılsa gene öyle kalacaktı. Alevler, dumanlar saçan gökyüzü ortasından yarılmış gibiydi. Bozkır'ın ortasındaki adam, devesi, köpeği, doğanın bu basit yaratıkları korkuya kapılmışlar kaçıyorlardı. Ürküntüden ne yaptıklarını bilmeden ama birbirlerinden ayrılmamaya çalışarak koşuyorlar, başlarını sokacak bir yer arıyorlardı. Gümbürtüler kovalıyordu onları. Dev alevlerin göz kamaştırıcı ışıltısı peşlerini bırakmıyordu. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, her yerde toprağı saran aynı gümbürtüler, her yerde gözleri kör eden aynı parıltılar. Adam, devesi, köpeği kaçıyorlar, arkalarına bakmaksızın koşuyorlardı. Bir ara Yedigey nereden çıktığını anlamadığı beyaz bir kuş görür gibi oldu. Bir zamanlar Nayman Ana kendi öz oğlunun, Mankurt oğlunun attığı okla vurulup devesinden düştüğü zaman ak yazmasının içinden bu kuş uçmuştu. Yeri göğü inleten o gürültüde, o cehennem aydınlığının içinde, Yedigey'in hemen yanı başında beyaz kuş da bağırarak, çırpınarak kaçıyordu. Hem kaçıyor hem bağırıyordu. Adın ne senin? Kimin oğlusun? Anımsa adını. Senin baban, dönen bay, dönen bay, dönen bay, dönen bay, dönen bay, dönen bay. Çekilen telgraf üzerine Kazankap'ın öldüğünü öğrenen Yedigey'in kızları, Saule ile Şarapat, kocalarını, çocuklarını da alarak birkaç gün sonra ta Kızıl Orda'dan kalkıp Boranlı durağına geldiler. Hem Kazankap amcayı anmak, hem ana babalarının acısını paylaşmak, hem de yanlarında birkaç gün kalmak için gelmişlerdi. Her kötülüğün bir de iyiliği vardır derler. Onların gelişi de Yedigey ile Ukubala'ya büyük bir sevinç getirdi. Bir kalabalık trenden inip Yedigey'in eşiğine dayandığı zaman evde babaları yoktu. Ukubala dışarı fırladı, gelenleri teker teker kucakladı, kızlarını öptü, torunlarını döndü döndü bir daha kucaklayıp öptü. Bir yandan da şükürler olsun Tanrım sana, nasıl da zamanında geldiniz. Ah babanız ne sevinecek, ne sevinecek, neyi ettiğinizi de unutmadınız bizleri. Hepsi de gelivermişler, toplanmışlar da gelivermişler. Babanız ne sevinecek, ne sevinecek diye söyleniyordu. Babam nerede diye sordu Şarapat. Akşama döner. Sabahtan posta kutusuna gitti. Dipnot. Posta kutusu, sarı özek bir uzay alanı ve çevresinde gelişen kent. Çevrenin notu. Oranın en yetkili kişisiyle görüşecekmiş. Öyle bir işe girişti ki bitmek bilmiyor. Size sonra anlatırım. Ne dikiliyorsunuz orada? Girsenize içeriye. Burası kendi eviniz. Girin, girin yavrularım. Bu yerlerde trenler her zamanki gibi doğudan batıya, batıdan doğuya gidiyor geliyorlardı. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Çolpan Ata, Aralık 1979, Mart 1980.